Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, günaydın, merhabalar.
Yeni saatimize de hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Efendim biz bundan sonra her perşembe yine alışık olduğunuz gün ama bu defa erken saatlerde Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikte olacağız. Okullar açıldı, artık çocuklar yavaş yavaş alışmaya başlarken biz de sizinle birlikte eski İstanbul'da okul hazırlıkları nasıldı? Çocuklar okula hangi yaşta nasıl başlarlardı? Şimdi konuştuğumuz bu uyum problemini vesaireyi çok yaşarlar mıydı diye sormak istedik.
Evet, bu mesele uzun zamanlara ait bir mesele. Yani bu okullar, eski tabirle mektepler yeni değil. Her ne kadar mektebimiz şarkısını okulumuza çevirdilerse de ben bizim çocuklara derdim bunun aslı mektebimizdir. İnandıramazdım. Fakat bak kafiye dedim tutmuyor. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi mektepli olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın mektebimiz. Bunu niye anlattım? İşte orada da daha dün annemizin, yani çocuklar elbette ki bambaşka bir vasata, ortama giriyorlar. Annelerinin yanında, evde, bağda, bahçede muayyen şahısları görerek büyüyorlar. Belli bir yaşa geldikleri zaman artık bunların dışa açıldıkları ilk yer mektepler, eski tabirle, şimdiki tabirle okullardır. O zamanlar her mahallede, köyse köyde bir mektep vardır. Zannedilen gibi Osmanlı Devleti'nde mektep yoktu. Okur yazar nispeti düşüktü, değil. Çünkü basit bir hayat vardı. Hayatı basite indirdiğiniz zaman pek çok ihtiyacınızı çok daha kolay karşılama imkanınız oluyor.
Şimdi bildiğimiz gibi ayrı okul binaları ya da ayrı yüksek okullar vesaire yapmaya gerek yoktu.
Şimdi şöyle, her mahallede bir cami var. Her köyde de bir cami var. Zaten mabetsiz şehir olmaz. Bütün dünyada böyledir. Gene bütün dünyada her mabet, her din aynı zamanda ilimden beslendiği için ilmi hayata da kendisi el atmıştır. Bu dinlerin doğuşundan beri var. Orta çağda, skolastik zamanda bile var. Yani ilimle din birbirinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Şeklen ayrılmıştır ama esasında ayrılması mümkün değildir. Çünkü dinin pek çok pratikleri ilimle mümkündür. Ve hukukla din, hele İslam cemiyetlerinde olduğu gibi iç içe ise zaten, ister istemez sizin mektebiniz, okulunuz, üniversitenizle dini müesseseler bir arada olacaklar.
Hangi aşamada olursa olsun eğitim böyle değil mi?
Yani böyledir.
Başlangıcında da böyle, yüksek okullarda da.
Zaten İslam geleneğinde üniversite el cami, mabedin adı da El Cami. Toplayan yer demek.
Bir de şöyle bir şey var. Yani sanki camilerin ya da dini yerlerin çocukları okutmak gibi, onlara destek olmak gibi bir sorumlulukları da var.
Tabii ki. Şimdi şöyle. Cami hocası mahallenin ve köyün en entelektüel şahsiyetidir. Entelektüelden kastım tahsillisidir. Evet, o mahallede okumuş adamlar olabilir. Bazı mahalleler, entelektüel seviyesi yüksek mahallede elbette çok okumuş insan vardır. Ama umumiyetle köyler için bilhassa söylüyorum. Hoca en azından bugünkü lise muadili bir tahsil yapmış, medrese okumuş. Şehrinden, köyünden, mahallesinden dışarı çıkmış. Farklı insanlarla tanışmış. Biraz yabancı dili, yani o zamanki dil Arapça bilen. Şiirden anlayan, hesaptan anlayan, tarihten anlayan bir kişidir. Hayatı itibariyle de diğerlerinden farklıdır. Daha güzel giyinir, daha güzel yaşar. Yani hocanın hayatı mahalle veya köy sakinlerinden farklıdır. Bunu şunun için vurguluyorum ki çocuğun gördüğü model mektepte budur. Mektebin her şeyi bu tek hocadır. Caminin yanında, bazen camiyle beraber, caminin içinde, bazen camiden müstakil, bazen apayrı bir binada. Sibyan Mektebi denen ayrı bir binada, camiden de ayrı bir binada. Burada hoca talebelere ders verir. Eski zamanın ilk mektebi, ilkokulu burasıdır. Buraya Sibyan Mektebi derler. Sibyan, 4-5 yaşından büyük çocuk için kullanılan bir tabir, sabi. Ondan küçük çocuklar için tıfıl kullanılır. Çoğulu etfaldir. Şişli Etfal Hastanesi'nden insanlar bilir. 4-5 yaşından sonra artık aklı başına gelen, doğruyu yanlıştan ayırabilecek yaşa gelen çocuklara sibyan deniyor. Mektebe başlama yaşı da Osmanlılar'da çok erkendir. Umumiyette 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken mektebe başlar çocuklar.
Bunun bir özelliği var mı, sebebi?
Bu Osmanlılardan gelme bir gelenek. Bunun Hazreti Peygamber zamanında sinni sema, yani anladığını, duyduğunu anlatabilme yaşı olduğunu söylerler. Ama bunu vesikalandırmak mümkün değil. Bu bir gelenek olarak Osmanlı cemiyetine yerleşmiş. 4 ay, 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken. Tabii bunun neticesi olarak çocuklar 4 ay, 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken mektebe başlarlar. Dolayısıyla mekteplerin başlama tarihi yoktur.
Yani çocuk bu yaşa ulaştığı, bu güne başlar. Ulaştığı gün
mektebe başlar. Başkaları daha önce başlamıştır.
Peki bu mesela şimdi Eylül'de okullar açılıyor. Bu çocuk için Eylül'e denk gelmesi mümkün değil. Hangi güne denk gelirse o gün. Peki okul hep açık mıdır?
Okul hep açıktır. Ramazan ayında kapanır. Bayramlarda kapanır. Bazen de hoca efendinin memleketine gitmesi icap eder. O zaman kapanır. Onun dışında mektep açıktır.
Bunun için resmi bir başlangıç ve bitiş tarihi yok.
Bu tabii klasik devir için böyle. Osmanlılar'da son zamanlarda şimdiki anladığımız manada ilk mektepler kurulunca durum değişmiş. Ama ben uzun zaman tatbikat böyle olduğu için bunu anlatıyorum. Ve bu sonra da devam etti bu hadise. Hatta Cumhuriyet'ten sonra bile pek çok yerde bu hadise devam etti. Köy yerlerinde, ilkokulların olmadığı yerlerde bu eski Sübyan mektepleri devam etti. Ve bu imamlardan, imamlar eğitmen şeyi verdiler, ruhsatı. 3'e kadar okuturlardı çocuklar. İlkokul 3'e kadar bu imamlar.
Peki normalde de yani eski dönemde de aşağı yukarı bu yaşa kadar mı?
Hayır. Şöyle. İlk mekteplerin bir yaşı yok. İlk mekteplerin müfredatı var. Şark kültüründe yıl yoktur. Sınıf ders vardır. Bu Anglo-Saksonlarda da böyle. İngiltere ve Amerika'da da böyledir.
O dersi başardığınızda o dersi vermiş olursunuz.
Bir sene bitirebilirsiniz. Bir sene gidersiniz Sibyan Mektebi'ne yeter. Biraz daha durgundur. 2 sene, 3 sene gider. Biraz daha durgun 4, 5, 6 sene gidebilir. Vaki değildir. Umumiyetli 2-3 senede Sibyan Mektebi'nin işi biter.
Aşağı yukarı orada da 3 yıllık bir limit koymuşlar. Var, demek ki
ortalama 3 yıldır. Evet. Ama daha evvel bitirenler var. Mesela öyle çocuklar var ki Sibyan Mektebi'ne geliyor. Tüm okuma yazmayı hemen öğreniyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Biraz hesap öğreniyor. Biraz çocuk bir şey gösterince hemen rüştiyeyi alıyorlar. Yaşı da tutuyorsa eğer. Tabii 4 yaşından 5 yaşında gidemez. Ama çocuk bir de orada illa 4 yaş mutlak değil. Yanlış anlaşılmasın. 4 yaşında mektebe gitmez. 5, 6, 7 yaşında da gidebilir. Umumiyetle 4 yaşında mektebe verirler.
İçinde bir sınır yok aslında. 4 ay 4 gün bir alt limit.
Alt limit. Umumiyette bu yaşlarda gönderilen adetlere riayet eden ama daha farklı gidenler var. Zengin aileler hoca tutarlar, evde yetiştirirler. Bazı çocuk zayıftır, bünyesi düşüktür der, göndermez. İlk mektebe 5, 6, 7, 8 yaşında gidenler de vardır. Zengin çocuklarından bahsediyorum.
Ama çünkü onlar zaten evde okuma yazma
kısmı. Evde zaten okuma yazma öğrenirler veya en azından belli bir kültürü alırlar. Çünkü mektep ne kadar olsa ayrı bir yerdir. Eski İstanbul hanımları öyle çocuklarının başka bir odada soğuk mudur, sıcak mıdır, herkesin girdiği hela, hocalar nasıl muamele ederler benim oğluma, yavruma, prensime diye düşünürler ve biraz kendini koruyacak hale gelmesini beklerler. Onun için böyle bir yaş yoktur. Bu iyi bir şeydir aslında. Daha rahat olmayı temin ediyor cemiyette. Çocuk derse başlar. Çocuğun derse başlaması büyük bir tantanayla olur.
Evet, öyle sıradan bir gün değil.
Yok, ona amin alayı derler. Efendim, önceden anlaşılır. O gün aynı sünnet düğünü gibidir. Çocuk mektebe başlayacak. Bedi besmele merasimi var. Eş dost çağrılır. İşte onlara yiyecekler ikram edilir. Çocuk gayet güzel giydir. Bir ata bindirilir. Efendim o mektebin kapıcısı gelir. Çocuğu alır. Kapıcıya hediyeler verilir. Çocuklar arkasına düşer. Mektep çocukları bir yandan amin diye bağırırlar. Arkasında çocuğun ailesi,
niye
akrabaları.
Niye dua edilir amin denir? Yani başarılı olması için
dua ediliyor ya başta ata binerken. Çocuklar da amin diyorlar. Bu eski bir gelenektir. Rivayete göre küçük çocukların kabre konulduğu zaman onları sorgulamaya sorgu melekleri değil İbrahim peygamber gelirmiş ve onlara hiç sorgu sormadan dua edermiş. Onlar da amin amin diye bağırırlarmış. Böyle bir gelenek olduğu için çocukların da duası makbul kabul edildiği için, günah işlemedikleri için büyükler dua eder, çocuklar amin derler. Buna onun için amin alayı derler. Bu çocuklara hediyeler verilir, çocuğun bu. Çocuk mektebe gider. Tabi bu ilk gün sembolik bir gündür. Filancanın okula başlama merasimi. Besmele derler. Besmeleye başlama. O gün çocuk hocanın önüne oturur. Gayet merasimde minderi var. Onu kapıcı taşıyor. Rahlesi var hoca karşısında. Ondan sonra Rabbi esir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Bunun manası şudur. Rabbi esir. Ya Rabbi kolaylaştır. Ve la tuassir. Zorlaştırma. Rabbi temmim. Tamamla ya Rabbim. Bil hayır. Hayırla tamamla. Güzel bir duadır bu. Benim de çocukken ilk öğrendiğim duaydı.
İlk öğrendiğim duaydı.
Hoş bir duadır. Çok da severim. Bir işe girişirken insana çok büyük bir kuvvet vermektedir. Öz bir duadır. Zaten duanın az ve öz olanı makbuldür. Ondan sonra çocuğa hoca besmele çeker ve elif harfini talim eder. Bak yavrum bu elif der. Çocuk elifi yazar. Tekrar eder. Elif üstün, elif esre, elif ötre, e, i, ü. Ders o kadar. Bu sembolik bir derstir. Ondan sonra çocuk tekrar amin, eğlence evine gider. Hocaya bahşişler, kapıcıya bahşişler, çocuklara bahşişler verilir. Ve o gün İstanbul'da ve Anadolu'nun pek çok yerlerinde amin alayı bir merasimdir, bir eğlencedir. Aynı bugünkü sünnet düğünleri gibidir.
Günlük rutini kırdık o gün.
Kırdık o gün. Ertesi gün artık gene çocuk gider. Enteresandır. Çocukları okula kapıcılar, bevvaplar götürür. Mahallenin, mektebinin bevvabı, kapıcısı varsa vardır. Yoksa mahalleli bir kapıcı tutar. Herhangi birisi olabilir bu. Bu elinde büyük bir sırığı vardır. Bu sırıkla beraber tek tek çocukların evlerinin önünden geçerek çocukları toplar. Sırık ne için? Çocukların sefer taslarını oraya asar. çantalarını, cüzleri boynunda sefertasına asar, sırtını alır, onları o mektebe getirir. Bugünkü servisler gibi. Evet. Ama tabii yürüyerek.
Evet. Ama zaten mahallede.
Mahalleler sonuçta küçük zaten. Çocukların yürüme mesafesindedir. Sabahleyin erkenden ders başlar. Öğlenden az sonra biter. Akşama kadar ders olmaz. Sabah erken başlar, erken biter. Çünkü hocanın da işimiz öğle namazı araya girer. Bazen öğle namazından sonra devam eder, bazen önce. Bu mektepler enteresan mekteplerdir. Biraz evvel anladım. Tek bir odadır. Kız erkek beraber okurlar. Kızlar sağ tarafta, erkekler sol tarafta umumiyetle otururlar. Birbirlerine karıştırmazlar. İlk mektep çocuğu olduğu için beraber okumasına mahsur görmüyorlar. Bu çocuklara burada Kur'an-ı Kerim önce öğretilir. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladıktan sonra, yani harfleri öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i geçtikten sonra hareketsiz yazı, buna inşa derler. Kompozisyon, biraz hesap, biraz tarih, biraz dini bilgiler, mekarimi ahlak, güzel ahlak yani görgü kaideleri, güzel yazı. Yani bu hocanın biraz da merakı, o köyün veya kasabanın entelektüel havasıyla alakalıdır. Bunlar öğretilir. Çocuk belli bir müddet bunu kat ettikten sonra mektebi bitirir.
Sınav var mıdır?
Sınavlar var. Şifai imtihanlar olur. Çocuklar birbirlerine yardım ederler. Böyle bir şey de vardı. Biraz evvel anlattım. Her çocuk aynı zamanda başlamadığı için önceki kıdemli çocuklar, kıdemsiz çocukların senyörü, abisi durumundadır. Hoca dersi verdikten sonra o büyük talebeyi o küçük talebeyi çalıştırmakla vazifelendirir. Herkes böyle birbirini çalıştırır.
Böylece o pratik yapar.
Bu aynı zamanda evet faal metottur. Çocukların o dersi kolay öğrenmesine de vesile olur. Böyle bir sistem var. Çocuklar getirdikleri yiyecekleri sefer taslarını ders arasında burada mektepte yerler. Hocanın elinde bir sopa vardır. Bu sopa vurmak için değildir. Konuşan ve dersle ilgili olmayanların omuzundan dürtmek içindir.
Şimdi o sopaya biraz değinmemiz evet lazım. Çünkü o sopayla ilgili ne hikayeler ne hikayeler.
Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Yani hep Osmanlı mahalle mektebi de denilen bu Sibyan mektepleri anlatılırken ki bunların çok esaslı mimari misalleri var. Padişahların, valide sultanların yaptırdığı Sibyan mektepleri var. Mihrişah mektebi var mesela Eyüp'te. Ebu Suud mektebi var. Şeyh Rüstam'ın yaptırdığı bunu. Eski Sibyan mektepleridir. Ve mimari hususiyetleri de hala duruyor. Küçük ama zevkli binalar. Yüksek tavanlı pencereleri. Hoş. Kışın sıcak olur. Yazın serin olur. Bahçesi vardır. Bahçesinde mezar taşları vardır. O mezar taşları belki çocuklar için pek hoş değil ama küçük yaşta beri insanların ölümün varlığına hatırlatır. Ve çocuklar çok fazla korkmazlar. Yani mezar taşının yanında okudukları için.
Belki de hani hepimizin sonunun bu ne olduğunu bildiği tabii için daha kontrollü, daha.
Eskiden mezarlıklar şehrin mahallelerin içindeydi, mahsus içindeydi. Yokluktan değil. Her an insanlar ölümü hatırlasın. Gelip geçtikçe okusunlar onlara.
Tabii.
Çünkü ölüler aslında hayatın bir parçasıdır. Kim ne derseniz deyin. Anneniz babanız ölse bile sizin hayatınızın parçası değil mi? Hem okusunlar hem de gelip gittikçe ibret alsınlar. Bu mühim bir hadisedir. Osmanlı cemiyetinde şimdikilere farklı gelen bir şey. Çünkü yakın devirde biliyorsunuz bütün bu mahalle mezarlıkları hepsi kaldırılmış, uzak yerlere götürülmüş. Yerleri park yapılmıştır. Böyle bir garabet bizde işlendi. Mahalle mektebinde böyle bir şey var. Cumhuriyet devrinde malumunuz bu mektep sistemi değiştirildi. Sibyan mektepleri kapatıldı. Yerine yine Osmanlı'da olan iptidaiye mektepleri çoğaltılmaya çalışıldı. Yalnız şöyle bir şey oldu. Osmanlı devrinde her köyde, her mahallede Sibyan mektebi varken Cumhuriyet devrinde bunlar kapatılınca mektep sayısı düştü. Çok düştü. Pek çok köyde mektepler kapandı. Pek çok mahallede mektepler kapandı. Her kasabada rüştiye vardı. Rüştiyeler kapatılınca pek çok kasabada ortaokul olmadı.
Dolayısıyla bu aslında şimdi de problemimiz olan bu taşımalı eğitiminde temeli gibi.
Yok, tahsil yapamadılar.
Ha, evet, yani yapamadılar. Gidemedi çünkü. Yani şimdi mesela devlet yaşayanlar taşıyor götürüyor
yani
ama.
Yani şimdi insanlar onlara mesela kimdir bunlar? İnsanların babaları, dedeleri. Benim babam akranlar, başkalarının dedesi akranlar. Okur yazar değil. Şöyle bir neticeye bağlı. Osmanlı'da yetişen çocuklar okur yazar değiller. Halbuki öyle değildi. Onlar Cumhuriyet devrinde mektepsiz kaldılar.
Peki ilk yani o dönemdeki okuma yazma oranı ya da bu Sibyan mektep katılım oranı ne kadardı?
Bunu bilmemiz mümkün değil. Fakat Osmanlı Devleti'nde yapılmış istatistikleri Devlet İstatistik Enstitüsü neşretti. Bunlar bende var. Ben bununla alakalı bir yazı da yazdım. Osmanlı'da okuma yazma nispetinin çok düşük olduğuna dair rakamlar veriliyor. Bu doğru değildir. Bu nüfus sayımlarından hareketle yapılmış suni hesaplardır. Osmanlı Devleti'ndeki mektep sayısı burada belli. Bu mekteplerde okuyan talebe sayısı belli. Rakamlar şimdi önümde değil. Yanlış söylemek istemiyorum. Ama bu rakamlar aynı zamandaki Avrupa, İngiltere hariç Avrupa ülkeleriyle az çok paraleldir.
Peki gelelim bu sopa
Cumhuriyet
meselesi
devrinden ileridir. Cumhuriyet devrinde çünkü onlar okuryazar sayılmadığı için yeni bir okuryazar nesli yetişene kadar okuryazar nispeti Cumhuriyet'in ilk yıllarında düşmüştür. Osmanlı devrindeki okuryazar nispetinin yakalanması 1960 yılını bulmuştur. Okuryazar nispetinin
yeni alfabe.
Okuryazar nispetinin yükselmesi 1980 ihtilalinden sonradır. Bu da enteresandır yani.
Tabii orada çeşitli kampanyalar, çeşitli çalışmalar yapıldı. Da yapılmış.
Millet mektepleri açıldı. Ama bu şehirlerde, köylerde sebebi. Değil. Bir de insanlar can derdine düşmüş. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yılları büyük savaşların arkasıdır. Çoluk çocuğun okutulması değil, kaz ve koyun gütmesi ön planda tutulmuş. Ve çok bir nesil bilhassa köylük yerlerde ve mahallelik yerlerde cahil yetişmişlerdi. Ben mesela şöyle insanlar tanıdım. Anne baba okur yazar. Hatta okul okumuş, çocukları hiç okula gitmemiş. Okur yazar diye böyle insanlar tanıdım. Halbuki tersi olması lazım.
Evet, tabii her neslin daha ileri olması.
Tam tersi. O devreye gelmişti işte. O Sibyan mekteplerinin kapatıldığı ama mekteplerin açılmadığı devreye denk geldikleri okuyamamışlar. İşte mahallelerinde bir imam hoca varsa o da biliyorsunuz tek parti devrinin şeysiyle Kur'an-ı Kerim okuyabilmişse okumuş. Biraz evlerinde bir gayret varsa harfleri, yeni harfleri bir miktar tanımış o kadar. Böyle bir travma yaşanmış. Bunun da altını çizmek lazım. Osmanlılar zamanında bu Sibyan mektepleri mevcudiyetini devam ettirdi. Sultan Mahmut'tan itibaren ilk okullar açıldı. Bu ilk okullar Fransız modeline göre isimleri Mektebi İptidaiye, ilk okul. Mektebi Rüştiye, olgunlaşma mektebi. Mektebi İdadiye, hazırlık. Ne demek hazırlık? Üniversiteye hazırlık. Dört çeşittir. İptidaiye mektebi. Herkes buna gitmek mecburiyetindedir. Kanun var. Rüştiye, olgunluk mektebi. Buna herkesin gitmesi lazım değil. Memur olacak, ara elemanlar buraya gidecekler, olgunlaşacaklar. Biz bunları kullanacağız katip olarak falan.
Zaten ihtiyacı kadar. İhtiyacımız
var. İdadi mektebi, hazırlık demek idadi. Bu üniversite okuyanlar gider, lise yani. Hı hı. Herkesin gitmesi lazım değil buraya. Ara elemanların lise okuması lazım değil. Bu üniversiteye hazırlıktır. Onun için iki yıldır bu. Rüştiye üç yıldır. Sonra üniversite seviyesinde işte mektebi hukuk, baytar mektebi, tıbbiye
mektebi. Burada ayrılıyor zaten.
Ayrılıyor. Mesela bazen bakıyorsunuz Rüştiye'de çok iyi yetişmiş bir çocuk İdadiye atlayıp üniversiteye gidebiliyor. Hmm. Öyle bir şey var. Hatta İptidaiye'den Rüştiye'ye atlayıp İdadiye'ye hatta üniversiteye gidenler var.
Kabiliyetlidir.
Evde de yetiştirmiştir kendisi. Otodidakt kimseler derler. Böyle bir sistem var. Bu sistemi Osmanlı Devleti yaygınlaştırmaya çalıştı. Bilhassa Sultan Hamid her mahallede, büyük köylerde birer İptidaiye mektebi açtırdı. Her kasabada yani ilçe kazanmak için Rüştiye, büyük şehirlerde İdadi açtırdı. Kastamonu gibi, Ankara gibi, Erzurum gibi. İdadi lise yani bugünkü. Sultani de deniyor buna. İstanbul'da ve tek tük Selanik, Sofya, Şam gibi büyük şehirlerde de üniversite muadil mektepler açıldı. Gibi Avrupa'yla da az çok paraleldir. Yani çok da geri bir, o zaman için çok da geri bir sistem değil. Yani bu üniversitenin kuruluşu o zaman dayanıyor. Şimdi demek ki çocuk isterse Sibyan Mektebi'ne gider, isterse İptidaiye Mektebi'ne gider, isterse her ikisine birden gider. Çocuğu 4 yaşındayken Sibyan Mektebi'ne gönderirler. 1-2 sene oraya gider. Kur'an-ı Kerim'i, dinini öğrenir. Ondan sonra İptidaiye Mektebi'ne gider. Bazen eğer iyi yetişmişse İptidaiye Mektebi 4 yıldır. 2 senede, 3 senede bitirir. İptidaiye'de de Kur'an-ı Kerim dersi var. Orada da ulumu diniye dersi var ama dersler biraz daha Avrupa'yıdır. İşte Türkçe dersi var. Lisan-ı Osmani. İşte fen bilgisi dersi var. İşte tarih var, coğrafya var. Böyle dersler de var. Onlar mahalle mektebinde hocanın inisiyatifiyle veriliyor. Burada ciddi dersleri var bunların. Yine bir hoca veriyor bunu. Yani lise mezunu bir hoca, idadi mezunu, bazen rüştiye mezunu bulunamadığı için bir hoca veriyor. Ama tek hoca bu dersleri veriyor. Bazen farklı hocaların da girdiği oluyor. Bu ikili sistem varken Cumhuriyet'ten sonra iftidaiyeler devam etmiştir. İlkokul adıyla, mektep yerine okul adı verilmiştir Fransızcadan alınarak. Sibyan mektepleri kapatılmıştır. Sonra bunlar Kur'an kursuna dönüştürülmüştü 1950'lerden sonra. Şimdi gelin dayak meselesine. Şimdi bu çok konuşulur. Şimdi bunu bu girizgahı şunun için yaptım. Cumhuriyet'in ilk devrinde bütün inkılaplarda olduğu gibi inkılapçılar ve onların ideologları önceki sistemi kötülemek mecburiyetinde kalmışlardı. Bu dünyanın her yerinde vardır. Bizde de aynısı olmuştur. Osmanlı'dan kalma ne varsa kötüdür. Hukuk, aile hayatı, giyim, kuşam, yazı her şey kötüdür. Mektepler de kötüdür. Yeni yaptığınız inkılabın makul olduğunu anlatabilmeniz için eskiyi kötülemeniz icap eder. O zaman şöyle bir tablo çizilmiştir. Mahalle mektebinde cahil, kara sakallı, sert bakışlı, nefret dolu gözleri olan, kadınlara kızlara sarkan, tamahkar bir hoca. Elinde bir sopa, sopanın ucunda bir çivi. Bundan çocuklara dürter. Bir de duvarda asılı falaka, olur olmaz şeylerde çocukları falakaya yatırıp döverler. Falaka, ince uzun bir sopa, kayışı var. Adam yatırılıyor yere, ayakları bu kayıştan geçirilip sıkılıyor ve altına sopayla vuruluyor. Falaka bir ceza sistemidir. Polis cezasıdır. Suç işleyenlerin dayak cezalı, biliyorsunuz eski hukukumuzda cezalar asli olarak dayaktır. Hı hı. Hapis ve para cezasından çok dayak cezası vardır. Bu şekilde infaz edilir.
Çocuklara?
Hayır, çocuklara değil, suçlulara.
Evet, yani çocuklara uygulanması.
Evet, çocuklara dayağı gelince. Evet, eski kültürümüzde çocuklara da dayak vardır. Dayak cennetten çıkma diye düşünülür. Ama gerçeğini söyleyeyim ben size. dayak yaygın değildir. Hiç kimse kendi çocuğunu dövmek istemez. Ama insanlar dayağın bir caydırıcı, korkutucu ceza olduğunu düşünmüşler. Çocuğu dayakla hep tehdit etmişlerdir. Bunun fiile geçmesi çok nadir olmuştur. Çocukların dövülmesi.
Varlığı evet. Yani olabilirliği bile korkmaya
yetmiş. Bu İslam
yetmiş.
Dininde de çok tasvip edilmemiştir. Çocukların dövülmesi evet dinen meşru görülmüştür ama çok hafifçe. Bu dayak acıtmaktan ziyade çocuğu rencide etmek içindir. Yani yaptığın senin kabahatti. Bir mendille vurmak gibi mesela.
O kadar.
Evet.
Falaka.
Ha, falaka yok. Falaka suçlara verilen bir ceza.
Tamam ama yani bu karikatürize mi demek lazım onu da biliyorum ama.
Biraz karikatürize edilmiştir. Ben mesela mahalle mektebinde okuyan insanlar tanıdım. Anlattıkları hoca tipi böyle bir hoca tipi değildi. Şakacı, çocuk olan. Zaten ilkokul hocalarının şahitliğini bile kabul etmezlerdi eskiden. Yufka yüreklidir, çocukları çok sevdiği için onlara güvenilmez diye. İlk mektep hocalarının şahitliği bile şeyle karşılanırdı yani. Çok şaibeli karşılanırdı böyle insanlar. Hep anlattıkları, evet gaddar hoca. Peki Cumhuriyet devrinde yok mudur? Bizim mekteplerimizde yok muydu? Çocuğu vuran, kulağını sağır eden, kan revan içinde bırakan psikopat insanlar her zaman vardır. Bunun Osmanlı maarif sistemiyle alakası yok. Falaka duvarda asılır çocukları korkutmak için.
Var ama.
Hepsinde yok. Bazısında var. Ama bu işte dediğim gibi Cumhuriyet ideologları bu falakayı çok vurgulamışlardı. Biraz Ömer Seyfettin'de de var. Evet. Bu da tabii gördüğünüz bak ne kadar iyi bir mekteplerimiz var. Halbuki biz bu falakayı okurken bile bizim ilk mektepte ki biz gene şehir mektebindeydik, mutena bir mektepteydik. Okuyan talebeler de belli bir sosyal çevrenin çocuklarıydı. Hocalarımızdan ödümüz patlardı. Hocalar bizi döverdi. En hafif dövmeleri saçımızı tutup şöyle bir öne bir arkaya çekip bırakmaktı. Yani tokat diyenler, kulağa patlayanlar çok olurdu.
Çok şükür ki şimdi yok.
Şimdi yok Allah'tan ki insan artık şimdi anne babalar bırakır mı? Eskiden evet. Anne babalar da döv derdi. Döv ki öğrensin. Onun öğrenmeye vesile olduğunu zannedirlerdi. Yani şunun için söylüyorum. Nasıl ki İslam'da ceza öncelikle caydırıcı olmalıdır. Yani suç işlenmesindir. Mekteplerdeki falakada çocuk suç işlemesin, dersini öğrensin. O çocuğun iyiliği içindir. Ha, suistimal edilmiş midir? Elbette. Her zaman suistimal edilmiştir. Anne babalar çocuklarını perişan ediyorlardı. Elin adam etmez mi? Olabilir. İmkanı elinde olan kimse yapar ama bunu umuma teşmil etmek doğru bir tespit değildir.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.